Ayrım 8.
Burada Jack'in rolünü üstlendiğimi biliyordum. Ayrın'a karşı gelebilen tek kişi oydu. Soğuk tavırları, diğerlerinin kendisinden kraliçe diye söz eden cerrahi stajyerleri gözünü korkutuyordu ama Jack hiçbir zaman ona boyun eğmiyordu. Ayrın bana onun duygularını saklama zahmetine girmediğini, çoğunlukla bu saçmalık için vaktim yok diye mırıldanarak odadan çıktığını söylemişti. Yalnızca yaslı terapistlerin yaslı hastaları tedavi edebileceği konusundaki ısrarına sinirlenmekle kalmamıştım. Aynı zamanda Eric'in yasın asla sona ermediği konusundaki görüşünü desteklemesine de kızmıştım. Bu fikir Iron ve benim aramda sürüp gitmekte olan bir tartışmaydı. İnandırıcı kanıtları olan sağlam bir görüşe dayanıyordum. Yani yas tutma çalışması kendini ölmüş olandan ayırıp enerjiyi diğerlerine yönlendirmekten oluşuyordu. Freud, yasın bu şekilde anlaşılmasını ilk kez 1915'te yas ve melankolide ayrıntılarıyla açıklamıştı ve o zamandan beri bu yaklaşım çoğu klinik gözleme dayanan ve deneysel çalışmayla desteklenmişti. Ayrin'le çalışmaya başlamadan hemen önce tamamladığım benim kendi çalışmamda incelediğim her dul, yavaş yavaş ölmüş olan eşten kendini ayırıp yeni birine veya bir şeye yatırım yapmıştı. Ve bu en sevgi dolu evlilikler için bile geçerliydi. Aslında en iyi evlilikleri yaşamış olan dulların çoğunun yas ve ayrılma sürecini derinden çatışma yaşayanlardan daha kolay geçtiklerini gösteren güçlü kanıtlar bulmuştuk. Bence bu ikilemin açıklaması pişmanlıkta yatıyor. Hayatlarını yanlış kişiyle evli olarak geçirenler için eşini kaybetmek daha karmaşıktır. Çünkü kendileri ve boş yere geçen yılları içinde yas tutmak zorunda kalırlar. Irene'in evliliği bana istisnai derecede sevgi dolu ve destekleyici göründüğü için başlangıçta bunun göreli olarak karmaşık olmayan bir yas tutma olacağını düşünmüştüm. Ama Irene çoğu geleneksel yas tutumuna karşı oldukça eleştirildi. Ölen kişiden ayrılmayla ilgili yorumlarımdan nefret ediyor ve araştırmamı elinin tersiyle itiyordu. Biz yaslılar araştırmacıların istediği yanıtları vermeyi öğreniyoruz. Dünya bizim hemen iyileşmemizi istiyor ve kayıplara çok fazla bağlı kalanlar karşısında sabırsızlanıyor. Jack'i rahat bırakması konusundaki her türlü yoruma derinden öfkeleniyordu. Ölümünden 2 yıl sonra Jack'in kişisel eşyaları hala masanın çekmecesinde duruyordu. Fotoğrafları evin her köşesinde asılıydı. En sevdiği dergileri ve kitapları her yerdeydi ve Irene onunla günlük sohbetlerini sürdürüyordu. Eric'le olan konuşmasının benim ne kadar hatalı olduğum fikrini destekleyerek terapiyi aylarca geriye götüreceğinden korkuyordum. Sonunda bu yastan kurtulacağına onu ikna etmek her zamankinden zor hale gelmişti. Kendisiyle aynı fikirde olan, gizli sessiz topluluğa olan aptalca inancına gelince bu yalnızca bir başka mantıksız kibir kalabalığıydı. Bu kavramı bir cevapla değerli kılmanın bir anlamı yoktu. Ama her zamanki gibi ailenin yorumlarından bazıları tam hedefi vurdu. Bacakları bir trafik kazasında kırılan İsviçre heykeltıraş Alberto Giacometti ile ilgili bir hikaye anlattı. Caddede ambulansın gelmesini bekleyerek yatarken sonunda başıma bir şey geldi dediği duyulur. Ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Ayrın beni çok iyi yakalamıştı. 30 yıldan uzun bir süredir Stanford'da ders verirken aynı evde yaşamış, çocuklarımın aynı okullara gitmelerini izlemiş ve hiçbir zaman karanlıkla yüzleşmek zorunda kalmamıştım. Dayanması zor, zamansız ölümler yaşamamıştım. Babam ve annem yaşlıyken ölmüştü. Babam 70, annem 90 yaşındaydı. Benden 7 yaş büyük olan ablam sağlıklıydı. Hiç yakın bir arkadaşımı kaybetmemiştim ve 4 çocuğum yakınımdaydı ve sağlıklı bir biçimde büyüyorlardı. Varoluşçu çerçeveyi benimsemiş bir düşünür olarak böylesi iyi, korunmalı bir hayat dezavantajdı. Pek çok kez üniversitenin fil dişi kulesinden çıkma riskine girip gerçek dünyanın zorlu işleri içine girmeyi istemiştim. Yıllar boyunca bir yıllık ücretli iznime bir işçi olarak belki Detroit'te bir ambulans şoförü veya Bowery'de ayaküstü yemek yenen bir yerde aşçı veya Manhattan'daki bir şarküteride bir sandviç hazırlayıcısı olarak geçirmeyi hayal etmiştim. Ama bunu hiç yapmamıştım. Bir meslektaşın Venedik'teki bir dairesi ya da Como Gölü kıyısındaki Belago'da hocalık dayanılmaz gelmişti. Hatta evlilik ayrılığının geliştirici deneyimini hiç yaşamamış ve yetişkin yalnızlığıyla hiç karşılaşmamıştım. Karım Marilyn'le 15'inde tanışmış ve onun aradığım kadın olduğuna hemen karar vermiştim. Onunla evleneceğime dair bir arkadaşımla $50'ına bahse bile girmiştim ve 8 yıl sonra almıştım bu parayı. Evliliğimiz her zaman sakin olmamıştı. Sturm ve Drunk için Tanrı'ya şükürler olsun ama karım hayatım boyunca sevecen bir arkadaş olmuştu ve her zaman yanımdaydı. Bazen kenarda yaşayan, hayatlarını temelden değiştirme cesareti olan, taşınan, işlerini mesleklerini değiştiren, boşanan, her şeye yeni baştan başlayan hastaları gizlice kıskandığım olurdu. Röntgenci olmaktan endişeleniyor ve hastalarımı gizliden gizliye benim yerime atlamaları için cesaretlendirip cesaretlendirmediğimi merak ediyordum. Bütün bunları ayrına anlattım. Hiçbir şeyi atlamadım. Hayatım hakkında haklı olduğunu söyledim ona bir noktaya kadar. Ama trajedi deneyimim olmadığı konusunda yanılıyorsun. Trajediyi kendime yaklaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Ölümümü odakta tutuyorum. Seninle birlikteyken karımın ölümcül bir hastalığı olmasının nasıl bir şey olacağını hayal ediyorum ve tarif edilemez bir üzüntü yaşıyorum. İlerlemekte olduğumun, başka bir hayat aşamasına geçtiğimin farkındayım, hem de çok iyi. Stanford'dan erken emekli olmak kaçınılmaz bir adım. Yaşlanmanın bütün işaretleri, yırtılan diz kıkırdağım, bozulan görüşüm, sırt ağrılarım, yaşlılık kireçlenmelerim, kırlaşan sakal ve bıyığım, kendi ölümüme dair rüyalarım, hayatımın sonuna doğru yaklaştığımı söylüyor bana. 10 yıl boyunca Irene, beni trajedinin özüne çekebilirler umuduyla kanserden ölmekte olan hastalarla çalışmayı tercih ettim. Bu gerçekten oldu ve tekrar 3 yıllık bir terapiye girdim. Psikiyatri eğitimimde benim için çok önemli olan Varoluş adlı kitabın yazarı Rollo May'e gittim. Bu terapi benim daha önce yaptığım bütün kişisel çalışmalardan farklıydı ve kendi ölüm yaşantıma derinlemesine daldım. Irene başını salladı. Bu hareketi biliyordum. Karakteristik hareket topluluğu, 2-3 yumuşak baş sallamasını takip ettiği keskin bir çene hareketi, oldukça tatmin edici bir cevap verdiğimi gösteren bedensel Morse alfabesiydi bu. Testi geçmiştim şimdilik. Ama henüz rüya ile işim bitmemişti. Irene sanırım rüyanda daha fazla şey var. Notlarıma baktım. Seans sırasında bir tek rüyalara ait not alırdım çünkü çabucak unutulup gitmeleri yüzünden hastalar rüyaları hemen bastırıyor ya da çarpıtıyorlardı. Ve rüyanın ilk bölümünü sesli olarak okudum. Bu ofiste, bu sandalyedeyim ama odanın ortasında ikimizin arasında garip bir duvar var. Seni göremiyorum. Beni etkileyen şey diye devam ettim. Son cümle. Rüyada beni göremeyen sensin. Ama bütün seans boyunca tartıştığımız şey bunun tam tersi. Yani benim seni görememem, anlamamam. Sana bir şey sormama izin ver. Birkaç dakika önce yaşlanmakta olduğundan söz ettiğimde, biliyorsun diz ameliyatım, gözlerim. Evet evet, bütün bunları duydum dedi konuşmamı hızlandırmak için. Duydun ama sağlığım hakkında her bir şey söylediğimde olduğu gibi gözlerin donuklaştı. Göz ameliyatımdan sonraki birkaç hafta boyunca olduğu gibi. Zor günler geçirdiğim ve koyu renk gözlükler taktığım zaman ameliyat hakkında hiçbir şey sormadın ya da nasıl olduğumu öğrenmek istemedin. Sağlığının nasıl olduğunu bilmem gerekmiyor. Burada hasta olan benim. Hayır, ondan daha fazlası var. İlgi eksikliğinden fazlası. Burada senin hasta benim doktor olmamdan daha fazla bir şey. Benden kaçıyorsun. Benim hakkımda bir şey öğrenmene engel oluyorsun. Özellikle bir şekilde beni yok eden her şeyi. En baştan beri geçmişteki sosyal ilişkimiz ve ortak dostlarımız Earl ve Emily yüzünden kendimi senden gizleyemeyeceğimi söylemiştim sana. Ama sen bir kez olsun benim hakkımda bir şey öğrenmeyle ilgilendiğini ifade etmedin. Bunun garip olduğunu düşünmüyor musun? Sana gelmeye başladığımda benim için önemli olan birini kaybetme riskine bir kez daha girmeyecektim. Bunu atlatamazdım. Bu yüzden yalnızca iki seçeneğim vardı. Sık sık yaptığı gibi Irene yeniden durdu, sanki konuşmanın geri kalanını ben tahmin etmeliydim. Onu zorlamak istesen de şu an için en iyi şey akışı sürdürmekti. Peki bu iki seçenek neydi? Şey, benim için önemli olmana izin vermemek. Ama bu olanaksızdı. Ya da seni bir öyküsü olan gerçek bir insan olarak görmemek. Öykü mü? Evet, hayat öyküsü. Başlangıçtan sona kadar giden. Seni zaman dışında tutmak istiyorum. Bugün her zamanki gibi ofisime girdin ve bana bakmadan doğruca koltuğuna geçtin. Gözlerimden her zaman kaçınıyorsun. Zamanın dışıyla bunu mu kastediyorsun? Başını salladı. Sana bakmak seni çok gerçek kılardı. Ve gerçek insanlar ölmek zorundadır. İşte şimdi anladım. Ders 3. Yas öfkesi. Birkaç saat önce ablamın kocasının öldüğünü duydum Irene. Aniden, kalp krizi. Çok sarsıldım ve gücüm yerinde değil. Sesimin titrediğini duyabiliyordum. Senin yanında kalmak için elimden geleni yapacağım. Söylemek zordu, yapmak zordu ama başka seçeneğim olmadığını hissediyordum. Tek ablamın kocası Morton benim çok sevdiğim bir arkadaşımdı ve 15'imden beri hayatımdaki önemli biri olmuştu. Ablamın gün ortasında açlığı telefonla sarsılmış ve ona katılmak için Washington'a giden bir uçakta yer ayırtmıştım hemen. Sonraki birkaç gün içindeki randevularımı iptal etmeye başlarken 2 saat sonra Irene'le randevum olduğunu fark ettim ve bu görüşmeden sonra bile uçağı yakalamak için zamanım kalıyordu. Randevuyu iptal etmemeli miydim? Birlikte geçirdiğimiz 3 yıl içinde Irene ne tek bir randevusunu kaçırmış ne de geç kalmıştı. Jack'in tümörünün beynini ve kişiliğini yiyip bitirdiği korkunç zamanlarda bile. Kocasının korkunç durumuna tanık olma kabusuna rağmen Irene çalışmamıza son derecede sadık olmuştu. Ben de öyle. İlk seansımızda ona bu işte yanında olacağım diye söz verdiğim için onunla olabildiğince ilgilenmeye vermiştim kendimi. Bu durumda o acı günümdeki seçimim açık görünüyordu. Onunla buluşacak ve dürüst olacaktım. Ama Irene cevap vermedi. Birkaç dakika sessizlik içinde oturduktan sonra onu zorladım. Düşüncelerin nereye doğru gidiyor? Kaç yaşında olduğunu merak ediyordum. 70. Tıp doktorluğundan emekli olmak üzereydi. Duraklayıp bekledim. Niçin? Belki yalnızca sıradan, kısa bir baş sağlığı ifadesi ya da üzüntüme rağmen onu görmeye istekli oluşuma duyduğu minnettarlığın bir ifadesi bile olabilirdi. Sessizlik. Irene konuşmaksızın oturuyordu. Gözleri halının üzerindeki soluk kahve lekesine sabitlenmişti. Irene, bugün aramızdaki mesafeye ne oluyor? Hiçbir şeyin ilişkimizi keşfetmeden önce gelmediğine dair inancıma uygun olarak bu soruyu her seansta soruyordum. Şey, iyi bir adam olmalı dedi gözleri hiç kıpırdamadan. Aksi halde bu kadar üzgün hissetmezdin kendini. Oh hadi Irene, gerçek, içeride neler oluyor? Birden başını kaldırdı, gözleri parlıyordu. Kocam 45 yaşında öldü ve eğer ben her gün ameliyathaneye gidebiliyor, hastalarımı ameliyat edebiliyor, muayenemi idare edebiliyor ve öğrencilerime ders verebiliyorsam, sen de tabii ki buraya gelip beni görebilirsin. Beni şaşırtan şey sözcükleri değil, sesiydi. Bu sert, derin tını Irene değildi. Onun sesi değildi. Şeytan filmindeki küçük kızın olağan dışı şekilde gırtlaktan gelen sesiydi bu. Ben bu konuda bir yorumda bulunamadan Irene çantasını almak için eğildi. Gidiyorum, dedi. Bacak kaslarım gerildi. Sanırım kapıya doğru atılırsa ona müdahale etmeye hazırlanıyordum. Hayır, gitmiyorsun. Bunları söyledikten sonra gidemezsin. Burada kalıyor ve bu konuda konuşuyorsun. Yapamam. İşe yaramaz. Burada seninle kalamam. Kimseyle birlikte olmaya uygun durumda değilim. Bu ofiste yalnızca tek bir kural var. Kafandakini tam olarak söylemek. Sen işini yapıyorsun. Daha iyisini hiç yapmadın. Çantasını yere bırakarak koltuğa çöktü. Abim öldükten sonra erkeklerle ilişkimi hep aynı şekilde bitirdiğimi anlatmıştım. Nasıl? Bana yeniden anlat. Bir talihsizlik, bir problem yaşıyorlar. Belki hastalanıyorlar ve ben onlara karşı kaba davranıyorum ve hayatımdan çıkarıyorum. Hızlı bir cerrahi kesik. Temiz kesiyorum ve de keskin. Çünkü onların problemlerini Ellen'ı kaybetmenin yoğunluğuyla karşılaştırıyorsun. Bu seni daha buruk yapıyor. Takdirle başını salladı. Çoğu bundan ibaret eminim. Ayrıca benim için önemli olmalarını istemiyorum. Önemsiz problemlerini duymak da istemiyorum. Peki ya bugün benimle birlikteyken? Tepem attı. Öfke. Sana bir şey fırlatmak istedim. Çünkü kendi kaybımı seninkiyle karşılaştırdığımı düşündün. Evet. Ve sonra seansımızı bitirdiğimizde kaybını alıp düzenli, sıcak hayatının geri kalanıyla seni bekleyen karına giden küçük bahçe yolundan geçeceğini düşündüm. İşte o zaman gözüm döndü. Evimden yalnızca birkaç yüz metre uzaklıkta olan ofisim, gür yeşillikler, sarmaşıklar, menekşeler ve İspanyol levantalarıyla sarılmış olan kırmızı çatılı tek katlı rahat bir evdi. Irene ofisimin manzarasını sevse de resimli kitaba benzeyen hayatım konusunda sık sık alaycı yorumlarda bulunurdu. Öfkeli olduğum yalnızca sen değilsin diye devam etti. Hayatı tam olan herkesten nefret ediyorum. Bir rolü olmayan, yemekli partilerde 5. tekerlek olmaktan nefret eden dullardan söz etmiştin ama önemli olan rolü olmamak ya da partilerde 5. tekerlek olmak değil. Bir hayatı olan herkesten nefret etmek. Bu kıskançlık, içinin buruklukla dolu olması. Bunları hissetmekten hoşlandığımı mı sanıyorsun? Kısa bir süre önce buradan çıkmaya hazırlanırken kimseyle olmaya uygun olmadığını söylüyordun. Eh uygun muyum? Karın hayatta olduğu için senden nefret eden biriyle olmak ister miydin? Hiç kimse etrafında böyle birini ister mi? Kara çamur. Hatırladın mı? Kimse üstünün başının katranla kaplanmasını istemez. Öyle değil mi? Seni gitmekten alıkoydum değil mi? Yanıt yoktu. Bana karşı bu kadar öfkeli olduğun için ne kadar gözünün kararmış olabileceğini ama aynı zamanda ne kadar yakın ve değer bilir olduğunu düşündüm. başını salladı. Biraz daha yüksek sesle Ayrın, seni duyamıyorum. Şey, bana kardeşinin kocasının ölümünü neden söylediğini düşününce gözüm karardı. Şüphelenmiş görünüyorsun. Çok. Herhangi bir sezgin var mı? Sezgiden öte. Beni yönlendirmeye çalıştığını düşünüyorum. Nasıl tepki verdiğimi görmek istedin. Beni sınıyordun. Neden patladığına şüphe yok artık. Belki bugün Morton'un ölümünü haber aldıktan sonra aklımdan geçenlerin tam olarak neler olduğunu söylersem bunun bir yardımı olabilir. Diğer randevularımı nasıl iptal edip onu görmeye karar verdiğimi ve bunun nedenini anlattım. İptal edemezdim. Her ne olursa olsun senin buraya gelecek cesareti her zaman bulduğunu bildiğim için bunu yapamazdım. Ama, devam ettim, aynı anda hem nasıl seninle olup hem de kaybımla başa çıkacağım sorusuyla karşı karşıyaydım. Peki bugün nasıl bir seçeneğin vardı Ayrin? Kendimi sana karşı kapatıp geri çekilmek mi? Bu randevuyu iptal etmekten daha kötü olurdu. Sana yakın kalıp dürüst olmaya çalışacak ve bu kaybı sana söylemeyecektim, öyle mi? Olanaksız, felaket reçetesi. Uzun zaman önce öğrendim ki iki insanın arasında büyük bir şey varsa ve bu konuda konuşmazlarsa başka önemli bir konuda da konuşamazlar. Buradaki alanı elimle aramızdaki boşluğu işaret ettim. Temiz ve açık tutmalıyız. Ve bu senin olduğu kadar benim de görevim. Bu yüzden bana olanları sana hemen açıkladım, elimden geldiğince açık bir şekilde. Yönlendirme yok, sınama yok, gizli bir neden yok. Ayrin bir kez daha benim mantıklı bir yanıt verdiğimi bilmemi sağlayan şekilde başını salladı. Seansı bitirmemize çok az kaldığında Ayrin söyledikleri için özür diledi. Ertesi hafta olayı bir arkadaşına anlattığını ve bana karşı zalimliği yüzünden arkadaşının dehşete kapıldığını söyleyerek bir kez daha özür diledi. Özüre gerek yok diye onu temin ettim ve bunda içtendim, gerçekten. Aslında onun beni tabii ki göreceksin deyişini garip bir şekilde hoş karşılamıştım. Canlandırıcıydı, gerçekti, beni ona daha da yaklaştırmıştı. Bana karşı hissettiği gerçekti bu ya da gerçeğin bir kısmı. Ve geriye kalanı da duyacağım zamanın gelmiş olduğunu umuyordum. Ayrin'in terapinin ikinci ayında ilk olarak karşılaştığım öfkesi derin ve yaygındı. Yalnızca ara sıra yüzeye çıkmasına rağmen yüzeyin altında her zaman kükrüyordu. Başlangıçta bu konuda fazla endişeli değildim. Araştırmalarım böyle bir öfkenin ısrarcı suçluluk veya pişmanlık veya inkardan daha endişe verici olmadığına ve kısa sürede azalacağına inandırmıştı beni. Ama bu olayda Ayrin'le çalışmamda çoğu kez olduğu gibi araştırmalar yanıltıcıydı. Tekrar tekrar bulmuştum ki istatistiksel olarak anlamlı, gerçek çoğunlukla istatistiksel nedenlerle hesaplamaların dışında tutulan istisnalarla karşımdaki etten kemikten kişiyle eşsiz karşılaşmam gerçeğiyle çok az ilgiliydi. Üçüncü yılımızdaki seansa, son seanstan sonra evine hangi duyguları götürdün, hafta içinde benimle ilgili bir duygu var mıydı diye sordum. Bu tip soruları çoğunlukla terapötik dikkati burada ve şimdiye benimle hasta arasındaki etkileşim getirme kampanyamın bir parçası olarak sorardım. Bir süre sessizce oturdu, sonra sordu. Seanslar arasında beni düşünür müsün? Çoğu terapistin korktuğu bu soru, nadir rastlanan bir soru olmasa da nedense Ayrin'den gelmesini beklemiyordum. Belki bununla ilgilenmesini beklemiyordum ya da en azından ilgilendiğini kabul etmesini. Ben sık sık durumunu düşünüyorum diye kekeledim. Yanlış cevap. Bir an oturdu, sonra ayağa kalktı. Ben gidiyorum dedi ve ayağa fırladı, arkasından kapıyı çarpmayı da ihmal etmedi. Pencereden hızla bahçeye geçip sigara yakışını gördüm. Oturup bekledim. Etkileşimci olmayan terapistler için neden soruyorsun veya neden şimdi veya bu konudaki fantezilerin ya da dileklerin nedir gibi manevralarla bu konuyu saptırmak ne kadar kolay diye düşündüm. Benim gibi daha eşitlikçi, karşılıklı şeffaf ilişkileri benimseyen terapistler için bu çok kolay değildi. Belki de bunun nedeni sorunun terapinin otantikliğinin sınırlarını ortaya koymasıdır. Terapistler ne kadar içten, ne kadar yakın, ne kadar dürüst olmaya çalışsalar da arada kapatılamaz bir boşluk terapist ve hasta arasındaki temel bir eşitsizlik kalmaktadır. Ayrin'in onu bir durum olarak düşünmemden nefret ettiğini biliyordum. Ona karşı bu kadar acımasız olmama izin vermesinden de nefret ediyordu. Kuşkusuz daha hassas olabilirdim ve durumdan daha sıcak, daha kişisel bir sözcük kullanabilirdim. Başka şeyler düşünmemi de istiyordu. Sevgi dolu, hayranlık duyan, bedensel şeyler ya da belki de üzerine titreyen. Evet, üstüne titreyen. Uygun sözcük bu. Sigarasını bitirdiğinde büyük bir güvenle geri döndü. ve olağan dışı bir şey olmamış gibi koltuğuna oturdu. Gerçeklik duyusuna hitap etmeye devam ettim. Kuşkusuz diye devam ettim. Gerçekçi bir şekilde. Hastalar terapistlerin hastalarını düşündüklerinden daha sık düşünürler. Sonuçta bir terapistin pek çok hastası var. Oysa hastanın yalnızca bir terapisti. Ben terapi görürken aynı şey benim için de geçerliydi ve bu senin ameliyat ettiğin hastalar ve öğrencilerin için de geçerli, değil mi? Sen onların zihninde, onların senin zihninde taşıdığından daha büyük bir yer taşımıyor musun? Durum gerçekte bu kadar keskin hatta değildi. Terapistlerin seanslar arasında hastalarını düşündükleri gerçeğinden söz etmedim. Özellikle de öyle ya da böyle terapistlerin canını sıkan problemli hastaları. Terapistler hastaya karşı gösterecekleri güçlü duygusal tepkiler üzerinde uzun uzadıya düşünürler veya en iyi teknik yaklaşım üzerinde kafa yorarlar. Bir hastasıyla ilgili öfkeli, kin veya sevgi dolu veya erotik fantezilere kapılan bir terapist, kuşkusuz bir meslektaş dostuyla, profesyonel bir danışmanla veya kişisel terapistiyle bu konuyu tartışabilir. Kuşkusuz Irene, seanslar arasında onu düşündüğümü söylemedim. Beni şaşırtıyordu. Onun için endişeleniyordum. Neden iyileşmiyordu? Tedavi ettiğim dulların büyük çoğunluğu ilk yıldan sonra iyileşiyorlardı, ikinci yılın sonuna kadar herkes büyük bir ilerleme kaydediyordu. Ama Irene böyle değildi. Onun kederi ve umutsuzluğu derinleşmeye devam ediyordu. Hayatında hiçbir zevk yoktu. Her akşam kızını yatırdıktan sonra ağlıyordu. Ölen kocasıyla uzun konuşmalar yapmakta ısrar ediyordu. Yeni insanlarla tanışmayla ilgili bütün davetleri reddediyordu ve bir başka erkekle önemli bir ilişki yaşama olasılığını düşünmeyi bile reddediyordu. Ben sabırsız bir terapistim ve hayal kırıklığım gitgide büyüyordu. Ve aynen için duyduğum endişe de öyle. Sıkıntısının büyüklüğü beni telaşlandırmaya başlamıştı.